Ayrım 3.
Çocuk ruh bilimi, büyümekte olan çocuğun çeşitli durumlar karşısındaki tepkilerini inceler. Psikopatoloji, insan doğasının hastalıklı koşullar altında nasıl çarpıtıldığını inceleyerek sonuçlara varmaya çalışır. İnsan doğası hiçbir zaman bu şekilde değil ama yalnızca özgül durumlardaki özgül dışlaşmalarında gözlemlenebilir. İnsan doğasının empirik incelemesinden çıkarılabilecek olan şey kuramsal bir yapıdır. Bu bakımdan insan bilimi bir insan doğası örneği kurarken kendileri doğrudan gözlenebilen verilere değil de gözlenmiş verilerden yapılmış çıkarımlara dayanan ya da bu verilerce denetlenen varlıkların kavramlarıyla iş gören öteki bilimlerden pek farklı değildir. İnsan bilimin ve ruh bilimin sunmuş oldukları verilerin zenginliğine karşın elimizde ancak deneysel bir insan doğası tablosu var. İnsan doğasını oluşturan şeyin ne olduğunu ilişkin empirik ve nesnel bir önerme dile getirmek istiyorsak, tüm insanlığın temsilcileri olarak gördüğü Yahudi ve Hristiyanlar hakkında söylediklerini anladığımız takdirde, Shylock'tan hala öğrenebileceğimiz şeyler var. Ben bir Yahudiyim. Yahudilerin gözleri yok mu? Elleri, organları, boyutları, duyuları, duygulanımları yok mu? Onlar da tıpkı bir Hristiyan gibi aynı yiyeceklerle beslenmiyorlar mı? Aynı silahlarla yaralanmıyorlar mı? Aynı hastalıklara tutulup aynı yöntemlerle iyi edilmiyorlar mı? Onları da üşüten ve ısıtan aynı yaz ve aynı kış değil mi? Bizi yaraladığınız zaman kanımız akmıyor mu? Gıdıkladığımızda gülmüyor muyuz? Zehirlediğinizde ölmüyor muyuz? Ve eğer bize kötülük ederseniz sizden intikam almayacak mıyız? Eğer her konuda sizin gibiysek bu konuda da size benzeyeceğiz. 4. İnsancı ahlak felsefesi geleneği. İnsancı etik gelenekte kural ve değerleri yerleştirmenin temelinin insanı bilmek olduğu görüş egemendir. Aristoteles, Spinoza ve Dewey'in bu bölümde görüşlerini özetleyeceğimiz düşünürlerin etiğe ilişkin denemeleri bu yüzden aynı zamanda ruh bilimi ilişkin denemelerdirdi. Burada insancı etiğin tarihini gözden geçirmeyi düşünmüyorum. Yapmak istediğim yalnızca bu etiğin ilkesini en büyük temsilcileri tarafından dile getirildiği şekilde örneklendirmeye çalışmak. Aristoteles'e göre etik insan bilimi üstüne kurulur. Ruh bilim insan doğasını araştırır. Bundan ötürü etik uygulamalı ruh bilimdir. Politika öğrencisi gibi etik öğrencisi de ruha ilişkin olguları tıpkı gözlere ve bedeni tedavi eden birinin bir bütün olarak gözler ve bedeni ilişkin olguları bildiği ölçüde bilmelidir. Ama doktorlar arasında en iyi eğitilmiş olanlar bile bedene ilişkin bilgi edinmek için çok zaman harcarlar. Dipnot, Etika Nikomachia, V.D. Ross, London, New York, Oxford University Press, 1925-1102A-17-24. Aristoteles, insanın doğasından erdemin, yetkinliğin bir etkinlik olduğu kuralını çıkarır. O bu etkinlik sözcüğüyle insana özgü işlev ve güçlerin gerçekleştirdiklerini dile getirir. İnsanın ereği olan mutluluk, etkinlik ve yararlılığın sonucudur. Mutluluk dingin bir nitelik ya da ruhsal durum değildir. Aristoteles, etkinlik kavramını açıklamak için olimpiyat oyunlarını bir benzetme olarak kullanıyor. Diyor ki, bu oyunlarda taç giyenler en güzeller ve en güçlüler olmayıp yarışanlardır. Çünkü başarılı olanlar bu yarışanlardan bazılarıdır. Böylece eylemde bulunanlar yaşamdaki iyi ve soylu şeyleri kazanırlar, hem de haklı olarak kazanırlar. Dipnot, AGK 1099A-35. Özgür, ussal ve etkin insan iyi ve buna göre de mutlu olan kişidir. Öyleyse burada insanı odak noktası yapan ya da insancı nesnel değer yargıları var karşımızda. Bu nesnel değer önermeleri aynı zamanda insanın doğa ve işlevini anlamaktan türetilmiş olan önermeler. Spinoza da Aristoteles gibi insanın ayırt edici işlevini araştırıyor. Doğadaki herhangi bir şeyin erek ve ayırt edici işlevini düşünerek işe başlıyor ve şu yanıtı veriyor. Kendinde olduğu sürece her şey kendi varlığını korumaya çaba gösterir. Dipnot, Benedictus de Spinoza, Ethics v. Hale White, London, Oxford University Press, 1927-3, önerme 6. İnsanın işlevi ve ereği de başka şeylerinkinden farklı olamaz. Bu işlev ve erek kendini korumak ve varoluşunda diretmektir. Spinoza yalnızca genel bir kuralın insanın varoluşuna uygulanması olan bir erdem kavramına erişiyor. Saltık olarak erdemle uyum içinde eylemde bulunmak, bizim için usun kendi yararımızı arama nedeniyle bizi yönettiği gibi eylemek, yaşatmak ve varlığımızı korumaktan başka bir şey değildir. Dipnot, AGK 4, önerme 24. Varlığını korumak Spinoza'ya göre yetenekli olduğu şey haline gelebilmektir. O eğer bir at bir insana dönüştürülürse bir böceğe dönüştürüldüğü zamanki ölçüde yok edilmiş olacaktır diyor. Burada hemen şunu eklememiz gerekiyor. Spinoza'ya göre bir insan da eğer bir meleğe dönüştürülürse bir ata dönüştürüldüğü zamanki ölçüde yok edilmiş olur. Erdem her canlının özgül güçlerinin ortaya konmasıdır. İnsan için erdem içinde en çok insanlaştığı durumdur. Bunun sonucunda Spinoza iyi derken de Tanrı'nın önümüze koymuş olduğu insan doğası örneğine giderek daha çok yaklaşmamızı sağladığını kesinlikle bildiğimiz her şeyi anlıyor. Kötü ise ona göre bizi bu örneğe ulaşmaktan alıkoyduğunu kesinlikle bildiğimiz her şeydir. Dipnot AGK 4 Önsöz. Bundan ötürü erdem insan doğasının gerçekleştirilmesiyle özdeştir. Bunun sonucu olarak da insan bilimi etiğin üstünde temellendirdiği kuramsal bilimdir. Us insana gerçekten kendisi olabilmesi için ne yapması gerektiğini gösterir ve böylece ona neyin iyi olduğunu öğretir. Erdeme ulaşmanın yolu insanın kendi güçlerini etkin bir şekilde kullanmasından geçer. Bu yüzden güçlülük erdemle, güçsüzlük ise erdemsizlikle özdeştir. Mutluluk kendi başına bir erek olmayıp güçlülüğün artış olayına katılan şeydir. Oysa güçsüzlüğe bunalım eşlik eder. Bu güçlülük ve güçsüzlük insana özgü tüm güçler için söz konusudur. Değer yargıları ancak insana ve insanın çıkarlarına uygulanabilir. Ama bu türden değer yargıları yalnızca bireylerin hoşlanma ya da hoşlanmamalarını dile getiren önermeler değildir. Çünkü insanın nitelikleri türe özgü nitelikler olup bu yüzden tüm insanlarda ortaktır. Spinoza etiğinin nesnel öz yapısı, karakteri, insan doğası örneğinin nesnel öz yapısına dayanır. Her ne kadar bu insan doğası pek çok bireysel değişkenlere izin veriyorsa da özünde tüm insanlar için özdeştir. Spinoza köktenci bir tavırla yetkece etiğe karşıdır. Ona göre insan kendisini aşan bir yetki için bir araç olmayıp kendi başına bir erektir. Değer ancak insanın gerçek çıkarları ile ilgi içinde belirlenebilir. Bu gerçek çıkarlarsa onun özgürlüğünü ve güçlerini üretken bir şekilde kullanmasıdır. Dipnot. Marx da Spinoza'nınkine benzer bir görüşü dile getirmiştir. O bir köpek için neyin yararlı olduğunu bilmek istiyorsa köpeğin doğasını incelememiz gerekir. Bu doğanın kendisini yarar ilkesinden çıkarım sanmamalıdır. Bunu insana uyguladığımızda tüm insansal eylemleri, akımları, ilişkileri vesaireyi yarar ilkesi aracılığıyla eleştirecek olan biri, ilkin genelde insan doğasını ele almalı, sonra her tarihsel dönemdeki değişikliğe uğramış insan doğasını incelemelidir. Bentham bu işi çok kısa yoldan bitiriyor. Büyük bir tecrübesizlikle modern satıcıyı, özellikle de İngiliz satıcısını normal insan olarak ele alıyor. Karl Marx, Kapital çeviri Samuel Moore ve Edward Evelyn, New York, The Modern Library, Random House, 1688 dipnot. Önemli felsefi ayrımlara karşın Spencer'ın etiğe ilişkin görüşü iyi ve kötünün insanın özel yapısından doğduğu ve davranış biliminin insanı ilişkin bilgimize dayandığı doğrultusundadır. J. Stuart Mill'e yazdığı bir mektupta Spencer diyor ki, benim savunduğum görüş yerinde bir sözcükle doğru davranışın bilimi diye adlandırılan ahlaklığın, morality, belli davranış biçimlerinin nasıl ve niçin yıkıcı, belli başka davranış biçimlerinin ise yine nasıl ve niçin yararlı olduğunu belirlemeyi kendisine konu olarak alan görüştür. İyi ve kötü sonuçlar rastlantısal olamazlar. Onlar nesnelerin yapısı gereği zorunlu olan sonuçlardır. Spencer'ın The Principles of Ethics'te alıntı olarak verdiği pasaj, bakınız cilt, New York de Appleton Co. 1902 sayfa 57. Bilimsel etiğin en önemli çağdaş sunucusu, görüşleri etikte hem yetkeciliğe hem de göreceliğe karşıt olan John Dewey'dir. O yetkecilikle ilgili olarak göksel esinlemeye, göksel olarak kutsanmış ve görevlendirilmiş yöneticilere, devletin, uzlaşmaların, geleneklerin buyruklarına ve bu gibi şeylere başvurmanın ortak yanları, bunların hepsinde araştırma gereksinmesini yasaklayacak kadar yetkeci bir sesin bulunmasıdır, diyor. Dipnot, John Dewey ve James H. Taft, Ethics, New York, Henry Holt and Co., Rev. Ed., 1932, sayfa 364. Spinoza gibi Dewey de insan usu aracılığıyla nesnel geçerliliği olan değer önermelerine erişebileceğini öne sürüyor. İnsan yaşamının amacı ona göre de insanın kendi doğası ve yapısı aracılığıyla büyüyüp gelişmesidir. Ama Dewey'in sabit ereklere karşı çıkışı Spinoza'nın önermiş olduğu önemli bir görüşten bir bilimsel kavram olarak insan doğası örneğinden vazgeçmesine yol açmıştır. Dewey'in görüşünde asıl ağırlık, kuralların geçerliliğini sağlayan empirik temel olarak görülen araçlar ve erekler ya da sonuçlar arasındaki ilişkiye verilir. Ona göre değerlendirme, ancak bir sorun olduğu zaman yenilmesi gereken bir güçlük, bir gereksinme, bir eksiklik ya da düzeltilecek bir bozukluk, değişen koşullar aracılığıyla çözümlenecek eğitim çatışmaları olduğunda ortaya çıkar. Bu olgu değerlendirmenin olduğu her yerde aynı zamanda bir düşünsel etkenin de, bir araştırma etkeninin de bulunduğunu kanıtlar. Çünkü göz önünde bulundurulan erek, kendisine ulaşıldığında söz konusu gereksinmeye ya da eksikliği giderecek ve var olan çatışmayı çözümleyecek bir erek olarak düşünülüp biçimlendirilir. Dipnot, John Dewey, The Theory of Volition, bakınız International Encyclopedia of Unified Kinds, 10, No. 4, sayfa 34, University of Chicago Press, 1939. Dewey'e göre erek yalnızca uzak bir evrede gözlenen bir edimler dizisi, araç ise yalnızca daha erken bir evrede gözlenmiş edimler dizisidir. Araçlar ve erekler arasındaki ayrım önerilen eylem çizgisinin yani zaman içinde bağlantılı dizilerin incelenmesinde ortaya çıkar. Erek düşünülen son edimdir. Araçlar ise zaman bakımından ondan önce gerçekleştirilecek olan edimlerdir. Araçlar ve erekler aynı gerçeklik için iki ayrı addır. Bu terimler gerçeklikteki bir bölünmeyi değil ama yargıdaki bir ayrımı gösterirler. Dipnot, John Dewey, Human Nature and Conduct, New York, The Modern Library, Random House, 1930, sayfa 34. Dewey'in araçlar ve erekler arasındaki karşılıklı ilişkiyi vurgulaması, özellikle de bizi erekleri araçlardan ayırarak yararsız hale gelen kuramlara karşı uyarması, hiç kuşku yok ki usçu etik kuramın gelişiminde önemli bir noktadır. Ama bir eylemin gidişini zihnen tamamlamadığımız sürece gerçekten neyin peşinde olduğumuzu bilemeyeceğimiz görüşü pek doğru görünmüyor. Dipnot, AGK, sayfa 36. Ereklerin doğruluğu, onlara ulaşmamızı sağlayacak araçları henüz bilmediğimiz zaman bile insana ilişkin tüm olayların çözümlenmesiyle soruşturulabilir. Şu anda pek ortada görünmedikleri halde kendilerine ilişkin geçerli önermeler dile getirebileceğimiz erekler vardır. İnsan bilimi bize insan doğası örneğinin bir resmini verebilir. Bu insanın doğası örneğinden de kendilerine ulaşmamızı sağlayacak araçlar bulunmadan önce erekler çıkarılabilir. Dipnot, ütopyalar araçları algılanmadan erekleri görme gücüdür. Buna karşın anlamsız değildirler. Tersine bazıları insanın geleceğine duyduğu inancı sağlamlaştırmak için nedenle etkin oldukları bir yana, düşüncenin gelişmesine de büyük ölçüde katkıda bulunmuşlardır. 5. Ahlak felsefesi ve psikanaliz. Bu işin daha başlangıcından uygulamalı bir bilim olarak insancı, nesnelci etiğin gelişiminin bir kuramsal bilim olarak ruh bilimin gelişimine dayandığı açıkça görülebilir sanıyorum. Aristoteles etiğinden Spinoza etiğine doğru görülen gelişme, büyük ölçüde Spinoza'nın devrimsel, dinamik ruh biliminin, Aristoteles'in dingin, statik, ruh biliminden üstün olmasının sonucudur. Spinoza, bilinç dışı güdümlemeleri çağrışım yasalarını, çocukluk yaşantılarının bireyi nasıl yaşam boyu etkilediğini bulgulamıştır. Onun istek, desir, kavramı, Aristoteles'in alışkanlık kavramından daha üstün devrimsel bir kavramdır. Ama Spinoza'nın ruh bilimi, 19. yüzyıla kadarki tüm ruh bilimsel düşünce gibi soyut kalma eğilimi göstermiş ve kuramlarını deneysel araştırma ya da insana ilişkin yeni bulgulanmış verilerle sınamak için bir yöntem geliştirmemiştir. Dewey'in etiğinin ve ruh biliminin anahtar kavramı deneysel araştırmadır. Dewey, bilinç dışı güdümlemeleri kabul eder. Onun alışkanlık kavramı ise geleneksel davranışçılığın betimleyici alışkanlık kavramından farklıdır. Dewey'in modern klinik ruh bilimin bilinç dışı güçlerin yalnız apaçık davranışları değil, istek, yargı, inanç fülküleştirmeleri belirlemede nedenle önemli rolleri olduğu konusunu vurgulamasıyla bir gerçeklik anlayışını sergilediğine ilişkin önermesi, dipnot, Dewey, Human Nature and Conduct, sayfa 86, bilinç dışı etkenlerin kendisi için taşıdığı önemi gösterir. Ama o etik kuramında bu yeni yöntemin tüm olanaklarını tüketici bir şekilde ele almamaktadır. Psikanalizin buluşlarını etik kuramın gelişmesini uygulamak için gerek felsefi, gerekse ruh bilimsel yönden birkaç girişimde bulunulmuştur. Dipnot, Patrick Mulahy'nin Değerler, Bilimsel Yöntem ve Psikanaliz başlıklı makalesi, bakınız Psikiyatri Mayıs 1943, psikanalitik görüş açısının değerler sorununa kısa ama önemli bir katkısıdır. Kendini savunan insanın el yazmalarını gözden geçirdiğim sırada yayımlanan J.J. Fluger'in İnsan, Ahlak ve Toplum, Man, Morals and Society, New York, International University Press, 1945 adlı kitabı ise bir psikanalistin psikanalitik bulguları etik kuramı uygulamak üzere yaptığı ilk dizgisel ve ciddi girişimdir. Etiğe ilişkin psikanalitik görüşün ve sorunların çok değerli bir örneği ve çok köklü bir eleştirisi Mortimer J. Adler'in What Man Is Made of Man adlı kitabında bulunabilir. New York, Longmans, Green and Co. 1937. Bu şaşırtıcı bir olgudur. Çünkü psikanalitik kuramın öyle katkıları olmuştur ki bunların özellikle etik kuram için önem taşıdıkları yadsınamaz. En önemli katkı belki de psikanalitik kuramın insanın tek bir yanını değil de tüm kişiliğini kendisine konu olarak alan ilk modern ruh bilimsel dizgi oluşudur. Kendini bir deneyde gözlemlenebilecek şekilde ayrılmış olayların incelenmesiyle sınırlayan uzlaşımsal ruh bilim yöntemi yerine Freud yeni bir yöntem bulgulamıştır. Bu yöntem, onun kişiliğin tümünü incelemesi ve insanın neden eylemde bulunduğu şekilde eylemde bulunduğunu anlamasını sağlamıştır. Özgür çağrışımların, düşlerin, yanılgıların, aktarımın çözümlenmesi olan bu yöntem, aracılığıyla şimdiye kadar yalnız kişisel bilgi ve içe bakışı açık olan özel verilerin genelleştirildiği ve ruh hekimi ile denek arasındaki bildirişmede betimlenebilir kılındığı bir yaklaşımdır. Psikanalitik yöntem böylece kendilerini gözleme başka türlü açmayan olaylara bir giriş yolu sağlamıştır. O aynı zamanda bastırılmış, bilinçten ayrılmış oldukları için iç gözlemle bile bilinemeyen pek çok duygusal yaşantıya açıklık kazandırmıştır. Dipnot, bakınız Devi, Problems of Man, sayfa 250-272 ve Philip B. Rice, Değer Yargısının Nesnelliği ve Değer Yargısı Tipleri, Journal of Physiology, 15-1934-5-14-533-543. Freud çalışmalarının başlangıcında temelde nevrotik belirtilerle ilgilenmekteydi. Ama psikanaliz geliştikçe nevrotik belirtinin ancak içinde yer aldığı öz yapı, karakter yapısı anlaşıldığı zaman anlaşılabileceği daha açık bir şekilde ortaya çıktı. Psikanalitik kuram ve sağaltımın terapi ana konusu nevrotik belirtiden çok nevrotik öz yapı oldu. Freud, nevrotik öz yapıyı incelerken son yüzyıllarda ruh bilim tarafından safsaklanmış ve romancılarla oyun yazarlarına bırakılmış olan öz yapı bilimi, karakteroloji için bazı yeni temeller koydu. Psikanalitik öz yapı bilimi henüz başlangıç evresinde olmasına karşın etik kuram için gereklidir. Geleneksel etiğin uğraştığı tüm erdemler ve kötülükler çok kez aynı sözcükle ayrı ve kısmen çelişik insansal tutumları gösterdikleri için belirsiz kalmak durumundadırlar. Ancak onlar kendisine bir erdem ya da erdemsizlik yüklenen kişinin öz yapısıyla ilişki içinde kavranabildikleri zaman bu belirsizliklerini yitirirler. Öz yapıyla ilişkisi koparılmış olan bir erdem değersiz bir şeye dönüşebilir. Örneğin korkunun neden olduğu ya da bastırılmış küstahça bir gururun yerine geçen alçak gönüllülük gibi. Ya da eğer tüm öz yapı ile ilişki içinde ele alınırsa bir erdemsizlik değişik bir ışık altında görülebilir. Örneğin güvensizlik ve kendini küçük görmenin dışlaşması olan küstahça gurur gibi. Bu görüş büyük ölçüde etikle ilgilidir. Öz yapıdan soyutlanmış değer ya da değersizlikleri onlar sanki ayrı ayrı özelliklermiş gibi ele almak hem yetersiz hem de yanlış yöne götürücü bir yöntemdir. Etiğin konusu öz yapıdır, karakter ve tek tek özellikler ya da eylemlere ilişkin değer yargıları ancak bir bütün olarak öz yapıya başvurulduğu zaman verilebilir. Etik araştırmanın gerçek konusu tek tek erdem ya da kötülüklerden çok erdemli ya da kötü öz yapıdır. Psikoanalitik bir kavram olan bilinç dışı güdümleme de etik için büyük bir önem taşır. Bu kavram genel bir biçimde Leibniz ve Spinoza'ya kadar geri götürülebildiği halde bilinç dışı etkileri deneysel olarak ve ayrıntılı bir şekilde inceleyip buna dayanan bir insansal güdülenim kuramının temellerini atan Freud olmuştur. Etik düşüncenin evrimi, insansal davranışla ilgili değer yargılarının, Edim'in kendisinden çok bu Edim'in temelindeki dürtülere başvurarak verildikleri olgusuyla belirlenir. Bu yüzden bilinç dışı güdümlenimi almak etik araştırmalara yeni bir boyut kazandırır. Freud'un işaret etmiş olduğu gibi bendeki yalnızca en aşağı şeyler değil, aynı zamanda en yüksek şeyler de bilinç dışı olabilir. Dipnot, Sigmund Freud, The Echo and the It, John Revere and Virginia Woolf, London, Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis, 1935, sayfa 133. Bunlar eylem için öylesine güçlü güdülerdir ki etik araştırma onları görmezlikten gelemez. Psikoanalizin değerlerin bilimsel olarak incelenmesi konusunda sağladığı büyük olanaklara karşın Freud ve okulu etik sorunları araştırmak için kendi yöntemlerinden en verimli şekilde yararlanmamışlardır. Gerçekte ise etik meseleleri karıştırmak için pek çok şey yapmışlardır. Karışıklık Freud'un göreci tutumundan doğmaktadır. O ruh bilimin değer yargılarının güdülerini anlamamıza yardım edebileceğini ama bu yargıların geçerliliklerini sağlamada bize yardımcı olamayacağını öne sürer. Freud'un göreciliği en açık şekilde onun üst ben, törel bilinç kuramında görülebilir. Bu kurama göre herhangi bir şey ancak babanın üst beni ve kültürel gelenekte dışlaşan buyruk ve yasaklamalar dizgesinin bir parçası olduğu zaman törel bilincin, vicdan, içeriği haline gelebilir. Bu görüşe göre törel bilinç içselleştirilmiş yetkiden başka bir şey değildir. Freud'un üst ben çözümlemesi yalnızca bir yetkeci törel bilinç çözümlemesidir. Dipnot, 4. bölümde törel bilinci ilişkin daha ayrıntılı bilgiler verilecektir. Bu göreci görüşün en iyi açıklamasını T. Schoder'in ahlakla ilişkisi olmayan bir ruh bilimcinin tutumu, dipnot, The Psychoanalytic Review, 31, No. 3, Temmuz 1994, 329-335. Başlıklı makalesinde bulmaktayız. Yazar burada her ahlaksal değerlendirme geçmişteki duygusal yaşantılardan kaynaklanan çatışan yayın itilimlerin bir duygusal sağlıksızlığın üründür diyor. Ve ahlakla ilişkisi olmayan amoral ruh hekimi, ahlak ölçütlerinin, değerlerin ve yargıların yerine ahlakçı terimlerin psikiyatrik ve ruhsal evrimci sınıflandırmasını ve de düşünsel yöntemleri koyacaktır sonucuna varıyor. Yazar sonra, ahlakla ilişkisi olmayan evrimci ruh bilimciler hiçbir şey hakkında saltık ya da öncesiz sonrasız doğru ya da yanlış kurallara sahip değildirler diyerek konuyu karmaşık bir hale getiriyor. Böylece sanki bilim öncesiz sonrasız yargılar veriyormuş gibi bir izlenim uyandırmaya çalışıyor. Freud'un ahlaklılığın temelde insan doğasında bulunan kötülüğe karşı bir tepki oluşumu olduğuna ilişkin görüşü üst ben kuramından biraz farklıdır. o çocuğun cinsel itinimlerinin kendi cinsinin karşıtı olan ana ya da babaya doğru yönlendiğini, bunun sonucunda kendisiyle aynı cinsten olan ana ya da babasını rakip görüp ondan nefret ettiğini ve düşmanlık, korku, suçluluk gibi duyguların bu erken evrede böylece zorunlu olarak doğduklarını Oedipus kompleksi öne sürer. Bu kuram ilk günah kavramının laikleştirilmiş bir anlatımıdır. Freud, bu yakın akrabalar doğasının bütünleyici parçaları olduklarına göre insan toplumsal yaşamı olanaklı kılmak için etik kurallar geliştirmek zorundaydı sonucuna varmıştır. İnsan, bireyi ve grubu bu itilimlerin tehlikelerinden korumak için bir tabular dizgesinde ilkel bir biçimde, daha sonraları ise etiğin daha az ilkel olan dizgelerinde toplumsal davranış kuralları koymuştur. Buna karşın Freud'un görüşü hiçbir zaman tutarlı bir görecilik değildir. O doğruluğa insanın uğrunda savaşması gereken bir erek olarak tutkulu bir inanç duymuş ve insanın doğa tarafından kendisine us bağışlanmış olduğu için bu erek uğruna savaşacak yetenekte olduğunu inanmıştır. Bu göreciliğe karşı tutum onun bir yaşam felsefesi, dipnot, S. Freud, Neue Introductory, Les Tours of Psychoanalysis, V.J.H. Sprat, New York, V.V. Norton & Co., 1937, sayfa 240-241. Tartışmalarında açık bir şekilde dile getirilmiştir. Freud, doğruluğun, hakikat, yalnızca dile getirdikleri şekilleriyle kendi gereksinme ve isteklerimizin bir ürün olduğunu öne süren kurama karşı çıkmaktadır. Onun görüşüne göre, böylesine anarşist bir kuram, pratik yaşamla karşılaştığı anda yıkılır. Freud'un usun gücüne, insanlığı birleştirme ve boşinanların zincirlerinden kurtarma erkine duyduğu inanç, aydınlanma felsefesinin tutkulu özelliğini taşımaktadır. Onun psikanalitik sağaltım anlayışının temelinde de doğruluğa duyduğu ortaya çıkarma girişimidir. Freud bu bakımdan Buda ve Sokrates'ten beri doğruluğa insanı erdemli ve özgür, kendi terimler dizgesinde ise sağlıklı kılan güç olarak inanç duyan düşünce geleneğini sürdürmektedir. Çözümleyici sağaltımın psikanalitik tedavinin amacı us dışı olana, ide, usta yer değiştirmektir. Bu görüş açısından ele alındıkça çözümleme iki kişinin ruh hekimi ile hastanın kendilerini doğruluğu aramaya adadıkları bir durum olarak tanımlanabilir. Sağaltımın amacı sağlığın yeniden kazanılmasıdır. Bunu ise doğruluk ve us sağlar. Freud'un dehasının belki de en görkemli göstergesi içinde böylesi bir içtenliğin pek ender görüldüğü bir kültürde köktenci bir dürüstlüğü sağaltım için koşul olarak koymuş olmasıdır. Freud yalnız örtük bir biçimde de olsa öz yapı biliminde de görece olmayan bir görüş sunar.